Evet, merhabalar. İsimsiz bir şova. Hoş geldiniz. Böyle söyleyince bir garip oluyor ya. İlk defa yapınca insan bir
girişine
garip
döndü burası
hissediyor.
ya.
Değil mi? Merhaba arkadaşlar, kanalım gibi bir giriş yapmamız gerekiyordu sanırım ama o da bana çok gitmez ya. Yapamam gibi o tarz bir şey.
Biz YouTuber
Evet,
değiliz kardeşim.
biz... Evet, biz burada ne yapacağız Burak? Biz burada neler konuşacağız?
Biz burada bugün birkaç tane konu başlığımız var. Onların üzerinden tartışacağız. Ama normalde de yanımızda konuk falan da olacak. Yani normal tek iki kişilik şovlar olmayacak. Bugünlük yanımızda konuğumuz yok. İkimiz beraber program çekiyoruz. Evet, ilk soruyu sana yönlendiriyorum o zaman. Ne yapıyorsun evde kapanmada? Malum kapanma var.
Evet, biz kapanıyoruz. Ortalık yine açık ama ya. Hani insanlar geziyor ediyor da yine kapandık. Yani geçen sene ben hiç dolu dolu geçiremedim. Birçoğumuz gibi. Ben de işte fırsat bu fırsat dedim. Yattım, dizi, film tamamıyla keyifti yani. Bu sene dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Bir nevi artık yıllık tatillerimize dönüşmedim bu kapanmalar falan. Böyle yılın belli dönemlerinde evdeyiz artık.
Aynen öyle. Mesela şimdi Instagram, Twitter'da da mimler dönüyor, belki görmüşsündür. Eline ekmeğini alan dışarıda veya eline kağıdını alan dışarıda. Belki görmüşsündür bunları.
Konuda herkesin aklına Aykut Elmas soktu bence bu fikri.
Ya
O
bence de.
videosuyla elinde ekmekle buradan Aykut Elmas'a sesleniyorum.
O ekmeği neden eline aldın? Bütün Türkiye eline ekmeği aldı artık.
Yani insanlar zaten Türk insanında var bu durum. Hani belli bir işin hilesini bulduktan sonra bunu kullanma durumu var bizde. Yani sadece sende, bende, onda olan bir durum yok. Bunu hepimiz yapıyoruz. Tabii bu tip şeyleri de bekliyorduk yani. Normal olarak karşılıyorum ben artık.
Ya bu durumda aslında bir de şey var. Mesela zamanında, ilk zamanda mesela hani Mart, Nisan aylarında kapanma olmuştu, hani hafta sonu yasaklarında. Mesela bir tane adam elinde lupo almış, geziyordu mesela. Bu o muhabbete dönüyor bence yani. İkisi de aynı mantık. E biz de
Lupo
o zaman
değil,
şimdi
efsanedir.
aynı da biz de şu an o zaman ekmeğimizi alıp çıkıyoruz. Yani ekmekle lupo bence aynı şey. Aynı karede bu. Belki o adam başka bir şey bulamadı orada. Hani herkes başka bir şey savunuyor o adamda, ama mesela o adam çok haberlere de çıktı. Haberlerde falan söyledi işte, ben başka bir şey bulamadığım için almıştım. Bazıları da diyor hani sadece dışarı çıkmak için çıktı falan adam. Yani bu da tartışılır bir konu aslında, ama konumuz da bu değil aslında tam olarak. Bu adamın da üstüne pek gitmemek lazım. Belki kendi
Evet.
bildiğini okuyordur o da.
Bu dayıya çok yüklenmeyelim ya. Yani artık mecbur bu hayatımızın bir süre daha bu parçası olacak. E ne yapıyoruz? Dolu dolu geçiriyoruz. İşte bol bol dizi film izliyoruz. Anca dolu dolu bunu yapabiliyoruz çünkü. Blue TV sağ olsun. Amazon Prime sağ olsun.
Dizi film derken, ya evde de dizi izliyorsun. Hani bence Netflix'in bir dönem patlama yaptığı zamanda, peak zamanlarında, yani çok güzel diziler vardı. Yani benim izlediğim bayağı güzel diziler vardı. Son zamanlarda ama böyle hani şimdi Türk yapımlarında kötülemek gibi olmasın, ama gerçekten Türkler hani Netflix'e giriyor. Bu çok güzel bir şey. Ama gerçekten hani böyle bir hype yok, anladın mı? Normal Türk dizileri gibi. Sadece dizinin dakikası azalıyor. Hani ben bunu da söylemek isterim sana aslında. Yani Netflix'te belli başlı yapımlar var. Tamam, güzel. Eyvallah, ona bir şey demiyorum. Mesela Bir Başkadır tuttu. Mesela Atiye tuttu. Yani Hakan Muhafız'ın da ilk sezonu tuttu, ama ikinci sezon pek insanların da düşündüğü gibi tutmadı. Yani ne diyorsun Türk dizileri hakkında? Mesela hangi platformda daha güzel diziler var sence? Blue TV, Amazon Prime
Ya
veya Netflix?
açıkçası şöyle söyleyeyim. Hakan Muhafız ilk çıktığı dönemlerde global bir platformda yapılan bir Türk yapımı. İşte Çağatay Ulusoy oynuyordu başrolde. İşte bambaşka kurgusal bir konu. Çok ilgi çekici bir şeydi aslında. Ama daha sonrasında baktığımda biraz daha ben mesela ikinci sezonun yarısında bıraktım izlemeyi.
Aynen öyle, ben de
Sevmiştim
mesela.
de ilk başında. Sevmiştim de ilk başından hani hype'lanmıştım çünkü gerçekten hani bu belli bir adım da aslında sineması dizi sektörü için gerçekten belli bir adım da ama şimdi baktığınız zaman yani mesela en basitten örnek vereyim Şahsiyet Haluk Bilginer'in ki yani sadece Haluk Bilginer'in olması bile yeterli aslında ama Blue TV arkasında olan bir yapım IMDb'de büyük bir başarı elde etti ödüller kazandı yani.
Türkiye'nin buna bir
Bir
ihtiyacı
Türk
vardı yani, değil mi?
oyuncunun tabii ki de bir Türk oyuncunun ismi farklı farklı dünyaca ünlü oyuncular tarafından, dünya ünlü yönetmenler tarafından vesaire anıldı belki de. Ve bu durum gerçekten sinema için, sektör için çok çok büyük bir şey, çok çok önemli bir şey ki bence bu tarz bir başarıyı da elde edebilecek nadir insanlardan birisidir. Yine ben kendisini söylüyorum. Yapımlarını, her türlü yapımını sadece kendisi olduğu için bile konusu itibariyle, tarzı itibariyle ilgiyle çekmedi. Yine bir bakarım yani. Şimdi baktığın zaman tamam Atiye tuttu. İşte en son bir Fatma mıydı o çıkan? Ben ona daha
Evet.
bakamadım.
Yeni çıktı
Daha
Fatma'da.
bakamadım. Yani mesela onda biraz ilgi çekiyor gibi. Yani ben ona mutlaka bir bakmak istiyorum. Hani kötü bile olsa en azından eleştirebilmek için, en azından hani üstüne konuşabilmek. İlk başta bir bakmak gerekiyor. İlk başta bir görmek gerekiyor bence. Onun dışına bak mesela Atiye. Atiye'yi de ben mesela ikinci sezonda biraz sıkıldım. Ha, tabii ki bu benim kendi yorumum. Birçok kişinin ilgisini çekti. Birçok kişi çok beğendi. Tarzı itibariyle, konusu itibariyle ki Beren Saat de gerçekten hani iyi bir oyuncudur. Bakma birçok kişinin aklında Aşk-ı Memnu'yla kalmış bir oyuncu olsa da gerçekten iyi bir oyuncudur. Ve orada neydi? Bihter miydi? Bihter'di aynen.
Evet, Bihter Hanım.
Yani şimdi oradaki şimdi artık replikleri bile insanların böyle diline yapışmış durumda. Hani oradaki karakterle biraz insanların kafasına kazınmış olsa da gerçekten iyi bir oyuncu ama ne bileyim ikinci sezonu Atiye'nin benim çok ilgimi çekmedi. Çok beğenemedim ondan dolayı yarım. Benim bir de böyle bir huyum var. Ne kadar hype'lanırsam hype'lanayım. Belli başlı şeyler çok gözüme batınca hemen kapatabiliyorum.
Yani bu konu hakkında ben de şey söylemek istiyorum. Aslında senin dediğin her şeye katılıyorum şu an Hakan Muhafız ve Atiye konusunda. Yani oyuncular zaten kendi çapında bayağı yüksek oyuncular. Beren Saat olsun, Çağatay Ulusoy olsun, yan oyuncular olsun. IMDb'ye baktığımız zaman ilk 250 sıralamasında Netflix ve Blue TV'den diziler görüyoruz. Ekstra televizyon dizileri var mesela Behzat Ç., İkinci Bahar. Yani 205'e baktığımız zaman Bir Başkadır var. Ama 25'e baktığımız zaman Şahsiyet var. Hani bu da aslında pek tartışma konusu olacak bir şey değil bizim aramızda. Hani oyuncular da çok önemli oluyor. Hani Atiye de tuttu zamanda ama bir dizimiz Bir Başkadır 205. sırada boy gösteriyor yani.
Bir de arada bir Aşk 101 mi ne bir şey vardı. Ben ona mesela hiç bakmadım.
Aşk 101 güzeldi, ben mesela izledim. Ama o da hani böyle tek sezonluk tadında bıraksalar güzel olurdu. Ama şimdi Aşk 102 çıkacakmış. Öyle diyorlar.
Ciddi misin? Gerçekten gelecek mi öyle bir şey?
Evet, duydum ben. Twitter'da falan dönüyordu bir ara gündemi.
Ya ben şöyle söyleyeyim. Şimdi ben belli bir alanda uzman bir insan. Az buçuk sinema. Az buçuk ne bileyim. Bizim tanıştığımız sektör, şimdi ifşa etmeyelim onu. Yani oradan buradan her yerden az buçuk bir şeylere bilgim olsun istiyorum. Onun için hani şey yapıyorum, çabalıyorum. Ama şimdi hani sinema açısından, dizi sektörü açısından baktığın zaman kendi görüşüm, abi lise yapımı gördüğüm zaman ben de ufak bir soğuma geliyor. Çünkü hani adamlar böyle 30 yaşında zamanında Türkiye'de 30 yaşında adama lise öğrencisi rolü verdi.
Ben en sevdiğim onlarda bak lise değil ama hani böyle okul dizisi olarak en sevdiğim Hayat Bilgisi'ydi gerçekten. Hani Hayat Bilgisi benim için bambaşka bir dönemdi. Bilmiyorum sen ne kadar bilirsin ama o benim için en güzel diziydi.
Hayat bilgisinde belli bir samimiyet vardı ama. Hani o döneme şimdi biz o zamanlar biraz daha küçüktük, sayılırdık yani. Şimdi o zamanlar belli bir samimiyet vardı. Komedi içeriğini mesela çok güzel kullanıyordu orada. Belli başlı birkaç karakter vardı işte. Okulda belli başlı birkaç karakter komikti. Onun dışında işte evlerinde komşuları falan vardı. O komşunun karısı vardı. Yani ismini hatırlayamıyorum şu anda ondan öyle düşünüyorum. Hani eğlendiriyordu. Bir de şimdi bak mesela baktığında Netflix'i var. Blue TV'si var. Amazon Prime'ı var. Bir de son zamanlarda bir Exxen çıktı. O su var, bu su var. İşte Disney Plus gelecek. Duyuruldu galiba Türkiye'ye gelecek o. Abi o kadar çok seçenek var ki. O kadar fazla zenginlik var ki bu konu hakkında. Tabii ki bu arada tabiri caizse çöp yapımların da çıkması. Doğal, çok çok kaliteli, ödüllere layık görülmüş. IMDb'deki sinemacılık, dizi sektörü açısından baktığında bir yapımın kalitesini IMDb'de görebilirsin yani. Tabii bazen şaşabiliyor durumlar ama kaliteli yapım Giriyor yani IMDb'de üst sıralara. O kadar fazla zenginlik var ki insan böyle hangisini izleyeceğini, hangisine bakacağını şaşırabiliyor. Ama işte onların zamanında seçenekler belliydi. Belli başlı şeyler vardı. Yani onu izlememiz gerekiyordu. Çünkü başka bir seçeneği yok. O yüzden biraz da mecburiyetinle verdiği şeyler de izledik. Güzeldi, eğlendik. Ama şimdi baktığın zaman ne bileyim herhangi bir yerli ya da yabancı bu arada yerli yapımlar için de söylemiyorum. Yerli ya da yabancı herhangi bir lise dizisi işte veyahut da daha ergenlik dönemindeki arkadaşlarımıza hitap eden yapımlar benim çok ilgimi çekmiyor.
Peki, hazır konusu açılmışken izlediğim birkaç dizi örnek
Var.
var mı?
Şu sıra gerçekten şeyden kopamıyorum. Bu da ofisten kopamıyorum. Henüz dördüncü sezondayım. Tim istiyorum ama bir yandan da asla bitmesini istiyorum. Steve Carell. Doğru telaffuz ediyorsam o şekilde okunuyor. Neyse. Onun başrolünde olduğu bir yapım. Bayağı bildiğin adamlar sitcom senaryo matematiğini çok güzel bir şekilde işlemişler. Kendi yorumlarını katmışlar ki orijinalinde aslında Ricky Gervais'in İngiltere'nin benim en sevdiğim komedyendir bu arada kendisi. Müthiş bir kara mizah anlayışı var. Steve Carell zaten Ricky Gervais'le arkadaşlar hani birlikte yapmamışlar da Ricky Gervais İngiltere versiyonunu yapmış. Sonra bitmiş. Steve Carell de Amerikan versiyonunu yapmış. Ve ortaya o kadar absürt bir komedi çıkmış ki. Yani gerçekten izlemeyen varsa görüp de hani sonra izlerim diyen varsa ben buradan gerçekten önermek istiyorum. Mükemmel bir yapım. Gerçekten mükemmel bir yapım ve çok az yapımda o sağlanan o insanın içini ısıtan bir hava vardır ya böyle hani karakterlerle bütünleşirsin. Bir tarz vardır. Onu da sağladı bende şahsen hani. Onun dışında bakayım bir düşüneyim neler var. Yakın zamanda değil ama bunu da özellikle önermek istiyorum ben. İzleyen izlemeyene izlettirsin Band of Brothers.
Band
Sen
of...
izledin mi hiç?
Ben hiç duymadım. Nasıl bir tarzda?
İkinci Dünya Savaşı temasında bir yapım. Bir mini dizi. Zaten IMDb'de de top 3'tedir. İlk 2'de zaten belgesel var. Yani normal bir dizi olarak en yüksek puana sahip olan dizi. Bir grup askerin izi takımıydı. Bir takımın savaş boyunca komutanlarıyla kendi aralarındaki bağlarını, gelişen bağlarını işleyen bir yapım. Ve hani günümüzde çok ünlü olan, çok adından bahsedilen oyuncular da zamanında orada oynadı. Mesela bu Friends'teki Ross karakterini oynayan adam, ismini bilmiyorum şu anda, hatırlayamam. O mesela orada oynuyordu ve orada ben o adamdan nefret ediyordum. Yani o kadar böyle gıcık bir karakteri vardı ki ama ne kadar bir iyi bir oyuncuymuş ki bana o hissiyatı verebilmiş. Her oyuncu, senaryonun her kısmı, savaş boyunca yaşanan her ölüm insana işliyor. Savaşın ne kadar korkunç, ne kadar büyük bir insanlık suçu olduğunu hissettiriyor ve bunu sadece tek bir mesela bir Amerikan askerlerinin ekibini, timini, mangasını neyse izliyoruz. Ama bunu Alman askerlerinin gözünden de görmeni sağlıyor. Soykırım dediğimiz şeyi de insanlara ne kadar büyük bir suç olduğunu, ne kadar büyük bir insanlık suçu olduğunu hissettiriyor ve net bir şekilde söylüyorum, duygulanmayanın insanlığı kalmamıştır. Yani bu kadar da diyorum.
İçindeki duygular
Mutlaka,
silinmiştir adamın.
mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Hani benim gerçekten benim mesela hani Dünya Savaşı belgeselleri olsun, filmleri olsun vesaire hep ilgim olmuştur. Zamanında çocukluğumuzdan Call of Duty oynayarak büyüdüğümüz için öyle bir hoşuma gider, ilgimi çekerdi. Ama bundan sonra hani o diziyi izledikten sonra gerçekten bazı düşüncelerim, bazı bakış açılarım değişti bu durumlarla alakalı. O yüzden mutlaka ben herkese öneriyorum. Çok güzel bir yapımdır. Ve hani şöyle bir durum var. Yani devamı falan yok. 9 bölümdü. Birinci bölümden 9. bölüme kadar anlatıyor, bırakıyor. Ve sana tamamıyla savaşla alakalı yaşanabilecek her türlü duyguyu da hissettiriyor. diyeyim ve sözü sana bırakayım.
Ya aslında ben de senin dediğin tarzı pek izlemiyorum ama benim izlediğim tarz eskiden dediğim gibi ilk zamanlar Netflix'in. O tarzı mesela şimdi biraz dalga geçebilir ama hani Elite, La Casa de Papel falan onları izliyordum ama şimdi son zamanlarda ben de belgesellere sardım. En son izlediğim işte şu an hala devam ettiğim The Last Dance diye bir belgesel var Michael Jordan'ın. Ben nedense o tarz şeyleri seviyorum. Bir ünlünün nereden geldiğini işte en baştan sonuna kadar hayatını anlatan bir belgeselleri daha çok seviyorum işte. İşte buna da başladım şu an yarısında falanım ama gerçekten gayet hoşuma gitti. Güzel bir yapım. Onun dışında bir de en son bitirdiğim Formula 1'in belgeseli var. Bu tabii şey değil ama Formula 1'de işte sezon ilk sezonlardan şu anki son geçen sezona kadar olan bölümleri anlatıyor işte belgeselde. Gayet güzel, çok hoşuma gitmişti F1'inde. Zaten son zamanlarda Türkiye'de de F1 çok gündemde. Oradan dedim ben de bir bakayım hani F1 dedikleri muhabbet ne? Yani bu adamlar ne yapıyor? Ne kazanıyor? Hepsi zaten belgeselde gösteriyor ne kadar kazandıkları. Tabii ücret olarak göstermiyorlar da gene de ne kadar yüksek olduğunu anlaşılıyor zaten. Yaşam tarzlarından, işte arabalarından, takımların ne kadar kazandığından, her şeyden bahsediliyor. F1'de zaten son zamanlarda Türkiye'de de tekrardan gündemde. Haziran'da 2021 takvimine girmiş diye duydum Twitter'da gene. Görmüş müydün sen o
Yani
tweet'i?
abi, yok benim şimdi çok güzel anlatıyorsun ama Formula 1'e o kadar uzak kaldım ki. Şimdi önceden İstanbul'a gelirdi. Yaz dönemi oluyordu bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Böyle insanlar izlemeye falan giderdi ama ben en son işte Schumacher'de kaldım. Sonra ne oldu hiçbir bilgim yok. Ama yani bildiğim tek bir şey var. Orada pilot yarışıyor ama aslında arkada çok büyük bir ekip işi var. Gerçek anlamda hani tek başına hiçbir şey orada. O arkadaki eğitimleri, işte onların refleks eğitimlerini falan görmüştüm ben. Gerçekten çok büyük bir ekip işi var. Yani aldıkları parayı bence hak ediyorlar diye düşünüyorum ben.
Yani tabii her sektörde para farklı. Hani bizim Türkler de aslında çok direkt zengin olma yolunda ilerliyor. Hani hiçbir şey yapmayayım ama direkt zengin olayım mesela. Ama bilmiyorlar ki onun arkasındaki zorlukları mesela. Bir tane Türk F1 pilotu ben görmek isterdim şahsen. Hani bir Türk'ün de orada bayrağımızı dalgalandırması gerçekten güzel olabilirdi bizim için de hem ülkemiz açısından hem insanlık açısından.
Tabii ki de, tabii ki de yani gerçekten şimdi bu konulara çok girmek istemiyorum ama bir yerlere gelebilecek kadar kabiliyeti, yeteneği vesaire olan insanlar hiçbir yere gelmeden yetip gidiyor. Yani belki bizim ülkemizde özeldir, belki değildir. Ama hani dünyanın her yerinde olduğunu düşünüyorum ben bu durumun. Dediğin gibi keşke bu tarz bir Formula 1 pilotu mesela Türkiye'den çıksa ki İşte mesela motosiklet yarışlarında Kenan Sofuoğlu gibi bir isim var yani. Onun gibi bir Formula 1 pilotu böyle gerçek anlamda. Belki vardır da biz bilmiyoruz da yani gerçek anlamda isminden söz ettirebilmiş bir Formula 1 pilotu. Ben de gerçekten olsun isterdim. Farklı konularda ne bileyim hani dolandırıcılıklarla değil de farklı alanlarda başarılarla isminden söz ettirebilsin. Çok daha güzel olur diye düşünüyorum ben.
Dolandırıcılık demişken aslında son zamanlarda Türkiye gündeminde de olan bir konu var. Belki senin de kulağına gelmiştir. TODEX muhabbeti hani adam 2 milyar dolar nereden baksan insanları dolandırıp gitmiş. Hani hala daha diyor ama ben geri döneceğim ülkeye falan filan ama dönmüyor yani. Mesela bu Bitcoin veya sanal parada mesela insanlar kolay para kazanıyor. Hani yatırıyorlar. O para değerlendikçe veya herhangi bir ünlü Elon Musk falan tweet atınca direkt para yükseliyor. Yani peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Var mı bir yorumun?
Abi şöyle söyleyeyim. Kripto parada para var. Yani para kazanabilir. Evet, bu doğru. Benim çevremde hani ciddi meblağlar kazanmış insanlar, arkadaşlarım falan da. Ben girmedim. Bu konularda biraz daha ben çekingenim açıkçası. Ben girmedim. Ama yani şu zamana kadar mesela bir borsa piyasası, bir Wall Street gerçeği falan da vardı. Yani şu zamana kadar da insanlar hisseler üzerinden, döviz üzerinden vesaire ciddi anlamda paralar kazanıyorlardı. Bu farklı bir versiyon olarak geliyor bana. Ve gerçek anlamda bir bilgisi, bir tecrübesi, bir eğitimi olmayan bir insanın girmesi bana kumardan farksızmış gibi geliyor. Hani şunu demeye çalışmıyorum. Kumardır, haramdır vesaire. Hani bu tip kafalarda bir insan değilim zaten de. Hani riskli. İnsanlar buna kredi çekip giriyor. İnsanlar buna evini satıp giriyor. Sonra batıyor ki Türkiye'de intihar vakaları falan da duyuldu. Kripto para piyasasından batıp intihar eden insanların da haberlerini duyduk. Uzun vadede yani bu konuda bilgili, bu konuda tecrübeli insanlardan duyduğum hep aynı şey var. Paranı bırakacaksın, uzun vadede bir şeyler gelir. Ama hani ne kadar gelirleri ne kadar gelmez. Uzman olmadığım için net bir şey de söylemek istemiyorum. Şimdi yatırım tavsiyesi değildir falan diye o klasik cümleyi de araya girelim de sonra biz de arada kaynamayalım.
Ya ben de aslında bu pandemiye girmeden önce dedim hani yüklü bir miktar yatırsam mı falan diye düşündüm. Hani sonra araştırdım işte bu nedir ne değildir, Bitcoin alınır mı veya hani ikinci bir para Dogecoin falan tarzında. Onlar alınır mı falan diye bir düşündüm ama hani hep yorumlar ben aldım düştü işte şansıma düştü falan filan tarzında. Zaten ben bundan dilim yandı zamanında Çiftlik Bank. Bilir misin belki?
Of, of, of, of.
Mesela
Bilmez miyim oğlum? Herkes duydu onu.
biz onu ben o dönemde liseye gidiyordum. Lisede arkadaşlarım hani böyle tabii her liselinin kafasında şey vardır. Nasıl kolay yoldan para kazanabilirim işte. Hızlı para nasıl kazanılır falan filan diye. Bir arkadaşımız geldi bana dedi ki işte böyle Çiftlik Bank var. İnek alıyorsun, sana bir inekle başlatıyor. Sonra yükseltiyorsun o ineğini falan filan. Bize de gerçekten mantıklı
Hatırlıyorum.
gelmişti.
Sen girmiştin o piyasaya. Sen girmiştin o piyasaya. Evet,
Evet.
anlat.
Ama işte ondan sonra dedi işte böyle gelin girelim falan hep beraber. Biz tabii hiçbir şey yatırmadık. Yavaş yavaş bizim paralar yükseliyor. 10 kuruştan bir başlıyorsun. Zaten 10 kuruşla başlıyorsun. Bir ineğin değeri 10 kuruş. Öyle öyle yükselmeye başladık. E biz kazanıyoruz, inek alıyoruz. Hani hiç para çekmiyoruz. Bir de bir gün falan bekliyorsun böyle. İnek anca sütünü veriyor. Ya o da saçma aslında. Bir gün bekliyorsun ineğin sütünü verecek de sen alacaksın da işte tavuğun yumurtayı verecek de sen onu alacaksın da. O uzun iş. Ama biz arkadaşımızın böyle kazandığını falan gördük. Gösteriyor bize daha çekmiyor o da parasını. Bu arada ismini vermek istemiyorum da kesin bunu eğer dinlerse o da kendisini bilecek zaten. Bana büyük ihtimalle DM'den yazar. Ona da buradan selamlar. O adam dedi işte böyle onun da 20 lirası falan olmuş. O zaman tabii 20 lira gerçekten yüksek bir paradı bizim için. 20 lira 30 lira falan
Lise
oldu
öğrencisi
böyle.
için yani tabii.
E tabii her öğrenci için ufak meblağlar yüksek paradır bizim için. Ondan sonra tam biz böyle çekeceğiz. İşte planları falan yaptık. İşte 2-3 gün sonra sığır falan dana onlar daha fazla süt veriyor. Saçma işte muhabbete bak. Ondan sonra işte biz tam böyle parayı çekecektik. Sen bir patla uygulama. İşte adam kaçtı. Biz hiçbir şey kaybetmedik aslında ama böyle umudumuzu kaybettik gibi bir şey oldu. Bu da böyle bir anımız
Abi
işte.
yani
Gereksiz anı.
yok canım ne gerek. Abi bak Türkiye'de her zaman için kolay yoldan para kazanmak isteyenler olacak. Bunu kullanan insanlar olacak. Her zaman için bu dolandırıcı vakalarını duyacağız. Kimse sadece bence Türkiye'ye özel bir durum değil aslında bu ama kimse aslında yaşantısından çok memnun değil. Biraz sosyal medyada hani mesela ben bir görüyorum. Bir Türk ya da bir yabancı öyle bir yaşantısı var ki yani bizim evin belki 1.000 katı büyüklüğünde bir evde yaşıyor. Ama benimle aynı yaşta. Ama adam benden kat ve kat daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip. Bu sefer benim kafamda şu canlanıyor. Ben nasıl bu noktaya ulaşabilirim?
Mesela burada herkes ülkede Acun abi olmaya çalışıyor. Acun abi de aslında sıfırdan gelen bir insan. Bu adam spikerlikten gelmiş. Ama şimdi adam hayatını yaşıyor. Survivor, işte O Ses Rap. Bunlar hep tutmuş programlar. Adam hayatını yaşıyor. Herkes bir Acun abi olmak istiyor. Ama hiç kimse bilmiyor ki o adam da sıfırdan geldi. Herkesin sıfırdan gelmesi gerekiyor. Ya yani ben şunu demek istiyorum. Bu ülkede yani babanız zengin değilse veya arkanızda bir miras yoksa biraz zor işleri. Sen buna katılıyor musun bilmiyorum ama ben bu şekilde düşünüyorum.
Tabii ki yani şimdi bir çalışarak hayatını kazanmak var ki ben dürüstçe söylüyorum bunu gerçekten benim tercihim bu yönde. Bir de dededen kalma 3 tane dairenin kirasıyla geçinmek var yani.
Aynen öyle.
Hangisini? Birçok kişi gelen parayla rahat rahat yaşamayı tercih eder ama şahsen ben bir şeyleri kendim çabalayıp kendim hak edip kazandığım zaman iyi gelebiliyor. Sadece para alanında vesaire de değil, küçük alanda. Mesela hani sevdiğim bir şey mi almak istiyorum? Onun için çalışırsam, onun için para kazanırsam o parayı gidip ona harcarım. O benim için daha ilgi çekici, daha tatmin edici bir his yaratıyor. O yüzden ben onu daha çok tercih ediyorum. Ha, tabii ki kim istemez havadan gelen parayla hayatını sürdürmeyi. Ama baktığın zaman acımızıcalı Abi, adam hakikaten dediğin gibi sıfırdan gelmiş bir adam ve kesinlikle çok da zeki bir adam. Çünkü herkesin başarabildiği bir şey değil bence.
Bence de.
Adam aklını kullanmış, doğru alanlara yatırım yapmış birisi. Acaba yatırım dedim de aklıma geldi. Kripto paraya falan girmiş mi?
Ya bence, sana bir şey diyeyim, bence girmiştir bu adam. Hatta
Bilmiyorum. Çok şu anda bir kafamda bu soru canlandı.
bence Acun abi Türkiye'nin Elon Musk'ı gibi bir şey ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum kim ne der
Evet,
ama.
aslında baktığınız zaman Acun abi biraz daha rahat. Hani şimdi siyah tişört, altında şort, terliğine falan. Tam böyle hani Türk insanını da belli ediyor o rahatlığı konusunda ve gerçekten dediğim gibi tekrardan söylüyorum, adam gerçekten zeki bir insan. Yaptığı her işte tebrik ediyorum yani. Saygı duyuyorum. Bir tek bu duruma bir türlü katlanamıyorum. Şahsi görüşüm, çok gereksiz insanları ünlü edebilir.
Yani hem gereksiz insanları ünlü oluyor, bir de şöyle bir şey var mesela. Adam veya kadın onun yarışmasına gidiyor. Bak buna hiçbir şey demiyorum. Ben de çünkü 18'ime geldiğimden beridir adamın Survivor'ına başvuruda bulunuyorum yani belki bir gün alınırım diye. Ama şimdi adamın her yarışmasına giden Türkiye'ye döndüğü zaman bir mavi tiki kesin. Zaten mavi tik cepte. Mavi tikini alıyor. Ondan sonra farklı farklı mesela diyelim kız muhasebeci gidiyor Survivor'a. Tık geri bir dönüyor. Ya sunucu ya influencer ya da bir programda konuşmacı. Ya
Tabii şimdi bu influencer'ın açılımı, Türkiye çevirisi, içerik üreticisi değil mi?
doğru, içerik üreticisi.
Peki bu insanların neden %70 içerik üretmiyor?
Ya çok haklısın
Neden?
gerçekten.
%70'i kendi görüşüm olarak söylüyorum. Hani burada rakam falan veriyorum ama yani kendi görüşüm tamamıyla. Burada zaten kendimiz sohbet ederken ki konuları konuşuyoruz. Biz normalde de bu arada bunları konuşuyoruz. Sadece şu anda kayda alıyoruz.
Yani insanlar şunu şurada demek istiyorum ya. İnsanlar eskiden YouTuber'lara gerçekten laf söylüyordu hani linç ediyorlardı. Hani ama aslında bu influencer denilen terimi YouTuber'lar oluşturmuştur. Yani içerik üreticisi dediğin şey YouTube'da veya Instagram'da herhangi bir içerik üretmektir yani. Bu nasıl bir cümle oldu ama gerçekten bence budur yani bunun açılımı. Adam YouTube'da video çekiyorsa o adam içeriğini kendisi yapıyordur. Tam çalıyordur, ediyordur. Ona ben bir şey demiyorum ama o adam içerik üretiyordur. Ama sen şimdi herhangi bir X yarışma programından gelip Türkiye'ye mavi tikini alıp üstüne influencer dersen kendine benim için bu yanlış olur yani. Sen kendi işin devam ettir veya hani yapma bu işi. Adam mesela X yarışmadan çıkıyor. Adam normalde oyuncu. Hop kitabını bir çıkarıyor, şarkı çıkarıyor. Abi ne alaka? Oyuncusu oyunculuğunu devam ettirmesi taraftarım veya işte mesela ben hiç şey görmedim oradan. Herhangi bir milli sporcumuzun influencer olarak geri döndüğünü görmedim. O milli sporcuysa milli sporcu olarak devam etti hayatına. Bunun birkaç örneği var. İsim vermek istemiyorum ama hani gerçekten milli sporcuysa milli sporculuğunu yapıyor. Oyuncuysa işte bak işte burada oyuncuysa şarkıcı olarak geri dönüyor ülkeye. Yani genelde bu yönde benim fikrim.
Büyük ihtimalle ortak aynı kişiden bahsediyoruz. Bir tane Terminator gibi şarkı söyleyen birisi varmış son dönemde popüler. Barış diye birisi diyelim. Artık zaten dinleyen de anlar. Şimdi bak, ben her zaman için bir şeyi eleştirirken biliyorsun, sen de konuşmalarınızda, sohbetlerinizde hep aynı şeydi. Kendi görüşüm. Ben kendi görüşümü ifade etmeyi seviyorum. Şimdi abi, şarkıcılık bir yetenek gerektirir. Bir bilgi birikimi gerektirir. Bir sanattır çünkü. Bir şeyler gerekiyor. Sen dümdüz stüdyoya girip bizim gibi, bak mesela biz şu anda önümüzde mikrofon konuşuyoruz ama biz burada sanat icra etmiyoruz. Biz burada sohbet ediyoruz. Burada belli bir tecrübe gerek var mı? Bence gerek yok. Ama abi gidip de şarkıyı söyleyip, ki bence sesi de güzel değil, arkasında böyle full stüdyoda oynamalarla sesini böyle makineye çevirip, işte bu da benim yeni şarkım. Sayın hayranlarım, buyurun dinleyin. Bunlar çok saçma şeyler, bilmiyorum. Ve yani çok da yaşanan şeyler aslında. Hani sosyal medya insanları ünlü ediyor. Ki bu zamanda ünlü olan insanların hepsi de zaten sosyal medyadan çıktı, ünlü oluyor. O yüzden hani bence alışmamız lazım. Devamı gelecek bunları.
Şimdi bir de aslında şöyle bir konu var. Son zamanlarda Twitter'da da çok gündeme geldi bu konu. Ya hazır konusu da açılmışken. Yani bu bizim ülkede var aslında nereden baksan. Hani kendi işini yapmıyor adam. Mesela adam, şimdi gene birinin üzerinden konuşacağız. Yusuf Girey diye bir adam var mesela. Zamanında çok popülerdi bu adam. Ben hatırlıyorum, evde CD'leri falan vardı yani. Gerçekten DVD'ye takar.
Hatırlıyorum ben de, evet, dinleniyordu. Yine dinleniyordu. Güzel de şarkıları vardı.
Gerçekten şu an hiçbirini hatırlamıyorum ama gerçekten güzel şarkıları vardı bu adamın.
Rafet El Roman'la çıkış yapmıştı bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla.
Evet, Aşkı Virane diye bir şarkısı var mesela son zamanlarda. Popülermiş. Ama ben gel gör ki dinlemiyoruz yani. Şimdiki genelde zaten herkes son zamanlarda çıkan işte influencer şarkılarını mı dinliyor diyelim. Ne diyelim? Çünkü kitlede Z kuşağını gittiği için oraya doğru yöneliyor. Adamın açıklamasını söyleyeyim ben sana. Adam açıklamada diyor ki 2 sene önce Ay'da su olduğunu söyledim. Mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu daha yeni açıkladı. Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Buna uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden daha sonra açıklıyor. Yani bunu bir şarkıcı söylüyor.
Astral seyahatle gittiğini açıklamıştı değil mi?
Evet.
Yani bak, zamanında cinlerim var deyip uçtuğunu söyleyen bir vatandaşımız vardı. Bin bir türlü saçmalıkla karşılaştık yani. Sayısı belli değildir yani. Bir dünya saçma video, saçma açıklama, fotoğraf vesaire de geldik. Ama her seferinde mutlaka böyle bizi şaşırtacak bir saçma içerik, işte evrenden bir şeyler talep et. İnanan vardır elbette ki, hani saygı duyuyorum ama ben çok çok bu tarz şeylere inanan bir insan değil. Evet, bak, buna inanıyor. Tamam. Bunu yaptığını iddia ediyor. Okey. Ya sen NASA'yla niye yarışıyorsun ya? Abi adam NASA'yla yarışıp diyor ki ben onlardan daha önce söylüyorum, daha önce açıklıyorum. Hayır, bir de yarın öbür gün hakikaten böyle bir şey çıkarsa çok fena mort olur.
Bence bizim Türkiye'den de zaten uzaya gidecek bir insan varmış ya. Bence gönderelim Yusuf Güney'e gitsin. Ne diyorsun?
Mutlu olur. Mutlu olur, eğlenir orada. Yabancı olmadığı bir ortam, hani ortamı da biliyordu. Yabancı olmadığı bir yer. Eğlenir, mutlu olur.
Orada da şey diyormuş. Ben zaten gideceğimi biliyordum. Ama siz beni şimdi gönderiyorsunuz falan diyormuş. Orada bütün Twitter sonra yankılanıyor. 1 milyon tweet falan geliyormuş.
Şey vardı bir ara, uzaylı tepkici vardı. Topaloğlu muydu?
Evet ya. Şarkı bile yapmış adam.
Zaman
Yani.
zamanında mesela uzaylı olan oydu, artık değişti. Yarın öbür gün uzaya yollayacağımız zaman türkücümüz de mesela adaylığını koyabilir.
Aslında gerçekten bizim ülkemizde vardır yani. Bence var. Kabiliyet olan insan vardır. Güzel gerçekten böyle uzayla alakalı. Yani Türkiye'nin de ben gitmesi taraftarıyım aslında. Tamam, gidip de ne yapacağız diye düşünenler olabilir. Kaç ülke gitti? Galiba şu ana kadar Ay'a 22 kez falan gidilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya adamlar gitti. E biz ne yapacağız? Yani belki biz de hani araştırmalar yaparız. Belki böyle bir şirket kurulur. Hani ne bileyim yabancı ülkede SpaceX işte nasıl olsun? Bunlar hep araştırma yapıyor. Hani ben isterim ki Türkiye'de de böyle bir araştırma yapan şey olsun. Aselsan var ama ya Aselsan tek bir şirket. Yani daha fazla büyük şirketin de olmasını istiyorum. Ben bazı konularda da böyle ustalaşmamızı istiyorum yani. Ne bileyim uzay olsun. Onlardan ilerlememizi istiyorum yani şahsen.
Bence daha öncesinde çözmemiz gereken çok problem. Bunu siyasi açıdan söylemiyorum, kesinlikle. Ben burada böyle sohbette gidip de siyaseti karıştırmam. Ama öncesinde gerçekten çözmemiz gereken aşırı problemleri, abi, korona problemi gerçekten artık hani bir çözüme ulaşması gerekiyor. Ben mesela kendim bunun problemini yaşıyorum. Korona yasakları, karantinalar vesaire herkes olduğu gibi bizi de etkiliyor. Bak mesela can sıkıntısından artık böyle bir projeye başladık. Bak, iyi şeylere de yol açıyor demek ki, ama gerçekten birçoğumuz çok kötü yönde etkiliyor. İşsiz kalıyor, aç kalan insanlar var. Hani ilk önce bunların mesela taraftarıyım ben. Ondan sonrasında zaten gökyüzüne bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yeryüzünde İnsanların daha farklı problemleri var. Hala aç kalan insanlar var. Şimdi biraz ciddi konulara girmiş oldum ama bunlar da hayatın gerçekleri. Ya bak mesela daha bu kışın başına kadar koskoca İstanbul'un susuzluk problemi vardı. Biraz tüketim çılgınlığı durumu birçok alana, sadece hani tüketim çılgınlığı deyince insanın kafasına, aklına şey geliyor, böyle hani satın alma, harcama gibisinden şeyler gelebiliyor ama her alanda tüketmeyi çok seviyoruz. Bu sadece insanlar böyle yapıyor demiyorum. Hani hepimiz yapıyoruz. Ve bence biraz kendimizi durdurmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü başka bir dünya yok. Henüz keşfedilmiş dünya kalitesinde bir gezegen, dünya standartlarında bir gezegen yok. O yüzden bence değerini bilmek gerekiyor deyip de burada bir ufak bir kamu spotu da atmış olayım.
Bu programda zaten hep böyle gülecek, eğlenecek değiliz. Yani böyle ciddi konuların da konuşulması gerekiyor aslında Türkiye açısından da. Ya her programda böyle ufak bir zaten ciddi bölümümüz olacak. Hep gülüp hep eğlenecek değiliz. Ama genelde eğleneceğiz tabii ki de. Güldüreceğiz insanları da. Bizim de hani bu programda ben şöyle düşünüyorum, hani biz konuşuyoruz, insanlar da hani bizim yanımızda üçüncü kişi olarak durabilmeli. Kulaklıklarıyla bize katılabilmeli diye düşünüyorum. Yani biz de işte böyle insanlara eğlendirmek için her hafta böyle sizlere güzel içerikler çıkartmayı düşünüyoruz. Bizi takipte kalmaya devam edin diyorum ve sözü kapanış için Tarkan'a bırakıyorum.
Yani benim bu programla ilgili istediğim kendi sohbetimizde, kendi muhabbetimizde nasıl eğleniyorsak, nasıl ciddi konuşabiliyorsak aynı şeyleri konuşmak. İnsanlar bunları dinlerken böyle sanki yanlarında arkadaşları konuşuyorlarmış da onları dinliyormuş gibi hissetmelerini. O yüzden biraz daha doğal davranacağız, biraz daha rahat davranacağız. Çocuklara uygun olmayan sohbetler de olacak. O yüzden zaten daha 18 yaş ve üzeri daha ciddi konuların konuşulduğu bir ortamda olacak. O yüzden bizimle kalın, takipte kalın. Güzel şeyler konuşmaya devam edin.
Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram ben Burak Yalçın.
Benimki direkt dümdüz. Tarkan Can Saracılar. Uzun bir ismim var. Uzun bir Instagram kullanıcı adım var.
Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Peace.
Kendinize iyi bakın.